Ayrım 15, 3. İkiz Ken Follett, sayfa 172, 16. bölüm. Barrington Jones, Washington'da Senato ofis binasının çok yakınında Monocle adlı bir lokantada Jim Proust ve Preston Bark'la buluştu. Burası öğle yemeklerinde buluşmaya gelinen önemli bir yerdi. İçerisi tanıdık insanlarla doluydu. Kongre üyeleri, siyasi danışmanlar, gazeteciler, bakan yardımcıları. Barrington tedbirli olmaya gerek duyulmadığı için özellikle burasını seçmişti. Çünkü onları özellikle de kel kafalı ve koca burunlu Senatör Proust'u herkes tanırdı. Herkesin uğrak yeri olmayan başka bir yer seçmiş olsalardı, bir gazeteci onları fark eder, ertesi günde gazetesinde orada neler karıştırdıklarına dair bol bol dedikodu yapardı. En iyisi onları bir sürü insanın tanıyabileceği bir yerde buluşmaktı. Çünkü görenler her zamanki yasal konular üzerinde görüşme yaptıklarını sanırlardı. Barrington'un amacı lansman konusunu gündemde tutmaktı. Bu zaten başından beri tehlikeli bir girişimdi. Jeanne Ferrami yüzünden daha da tehlikeli bir hal almıştı. Bir seçenekleri varsa o da bu hayalden büsbütün vazgeçmekti. Amerika'yı daha iyi bir düzeye ulaştırmak için tek şansları vardı. O da ülkeyi katıksız bir ırkın yönetimine teslim etmekti. Vakit çok geç sayılmazdı. Yasalara saygılı, kilise ziyaretlerini aksatmayan, katıksız beyaz Amerika hayali pekala gerçekleşebilirdi. Her üçü de neredeyse 60'ına merdiven dayamışlardı. Bu yaştan sonra böyle bir şans bir daha kolay kolay ellerine geçmezdi. Bağırıp çağırarak konuşan Jim Proust'la anlaşmak zaman zaman Barrington'ın canını sıksa da çoğu kez çok daha kolay oluyordu. Yumuşak başlı, daha bir babacan tavırlı Preston ise az inatçı değildi. Barrington'ın bugün onlara vereceği kötü bir haberi vardı. Haberi ancak yemeklerini ısmarladıktan sonra verebildi. Doktor Ferrami bugün Richmond'a Dennis Pinker'ı görmeye gitti. Jim büyük bir öfke içinde kaşlarını çatarak yıllar yılı emirler yağdırmış olmanın alışkanlığıyla ve de kulak tırmalayıcı sert bir tonla "Ona neden engel olmadın?" dedi. Jim'in emir veriyormuş gibi konuşması her zaman olduğu gibi Barrington'ı kızdırdı. ''Ne yapmamı bekliyordun yani? Onu bağlasa mıydım?'' dedi.
''Onun patronu sen değil misin?''
''Onun patronu üniversitedir Jim. Üniversitede senin o kara kuvvetlerine benzemez.'' Preston kaygılı bir sesle ''Bağırmadan konuşalım arkadaşlar.'' dedi. Gözünde siyah çerçeveli ensiz bir gözlük vardı. Preston 1959'dan bu yana hep aynı model gözlük kullanırdı. Ensiz gözlüklerin yeniden moda olduğunu Barrington da fark etmişti.
Bir gün bunun böyle olacağını biliyorduk zaten. En iyisi vakit geçirmeden her şeyi itiraf etmek.
Jim kulaklarına inanamadı.
İtiraf mı? Biz yanlış bir şey mi yaptık yani?
İnsanlar şey edebilir belki.
İzin verirsen sana şunu hatırlatmak istiyorum. CIA her şeyin başlangıcı olan Sovyetler'de yeni bilimsel gelişmeler raporunu hazırladığında Başkan Nixon Sovyetlerin atomu parçalamasından bu yana Moskova kaynaklı en tehlikeli haberin bu olduğunu söyledi.
Preston o rapor uydurma da olabilir dedi. Ama biz gerçek olduğunu düşündük. Daha da önemlisi başkanımız da öyle düşündü. Hatırlamıyor musun o lanet olası korkunç şeyi? Barrington elbette hatırlıyordu. CIA'nın ileri sürdüğüne göre Sovyetlerin insan ırkının üreme ve yetişmesine ilişkin bir programları vardı. Kusursuz bilim adamları, kusursuz satranç oyuncuları, kusursuz atletler, kusursuz askerler üretmeyi planlıyorlardı. Bunun üzerine Nixon da Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri'ne bağlı Medical Research Command'a benzer bir program hazırlayarak kusursuz Amerikan askeri üretme konusunda bir çare bulmasını emretti. Bu programın gerçekleşmesi için de Jim Proust'u görevlendirdi. Bunun üzerine o da hiç vakit geçirmeden Barrington'a başvurdu. Barrington yaşıtı olan Amerikalılar arasında savaş karşıtı fikirlerin tehlikeli bir düzeye ulaştığı sırada kara kuvvetlerine katılarak herkesi ve bu arada karısı Vivi'yi şaşkına çevirmişti. Barrington askerlerde aşırı yorgunluk konusunu incelemek amacıyla Maryland eyaletinde Frederick'teki Fort Sedgwick'e gitti. 70'li yılların başında askerleri saldırganlık ve dayanıklılık gibi kalıtsal özellikleri konusunda dünyanın önde gelen uzmanları arasındaydı. Öte yandan Harvard'da kalan Preston, özel anlaşmalı döllenme konusunda yeni yeni keşiflerde bulunmuştu. Barrington ona üniversiteden ayrılarak Proust'la gerçekleştirdikleri araştırma grubuna katılmasını önerdi. Barrington bütün bunlarda ne kadar övünse yeriydi. Ne heyecanlı günlerde onlar, düşünüyorum da dedi. Bilimin en uç noktasındaydık, daha ötesi yoktu. Amerika'yı layık olduğu yere ulaştırmaya çalışıyorduk. Başkanımız bu işi kendisi için yapmamızı istemişti bizden. Preston önündeki salatayla oynuyordu.
Her şey nasıl da değişiyor. Artık hiç kimse şu işi yaptım çünkü onu yapmamı Birleşik Devletler Başkanı istedi benden diyemez. Başkanın emrettiği şeyleri yapanlar bir bir kodesi boyladı.
Jim iyice öfkelendi.
Yaptıklarımızın yanlış olan yanı neydi peki? Gizli yaptığımız doğru. Bunun nesini itiraf edeceğiz Tanrı aşkına?
Kişisel çıkarlarımız için gizli işler çevirdik dedi Preston. Jim'in yüzü kıpkırmızı oldu.
Projemizi özel sektöre dönüştürdük ama.
Barrington böyle konuştuğu için Jim'i suçlamıyordu ama gene de bin dereden su getirmesi boşuna diyordu içinden. Başkanı yeniden seçme komitesinin soytarıları Watergate oteline zorla girdiklerinde Washington'da herkes kaçacak delik aradı. Genetiko'yu limited şirket olarak Preston kurdu ama askeri çevrelerle temasa geçerek şirketin parasal olanaklara kavuşmasını garantileyen Jim oldu. Bir süre sonra kısırlık tedavisi yapılan klinikler o kadar çok para kazandırır oldu ki askeriyenin yardımı olmadan da araştırma programlarının giderlerini karşılayacak düzeye geldi. Bunun üzerine Barrington yeniden akademik kariyerine döndü. Jim de kara kuvvetlerinden ayrılarak CIA'ya katıldı, ardından da senatör oldu. Preston gerçi en başta yaptığımız kimi şeyler yasal değildi ama gene de yanlış yaptık diyemem. Barrington onların birbirlerine ters düşmelerini istemezdi. Bu yüzden dingin bir sesle, işin tuhafı bütün bu çalışmalar kusursuz Amerikalı üretmenin mümkün olmadığını kanıtladı. Proje tümüyle temelden yanlıştı. Doğal üremenin çok doğru olmadığı kanısındayım. Biz genetik mühendisliğin olanaklarını önceden görebildiğimiz için elimizi çabuk tutmasını bildik dedi. Jim pirzolasını parçalara ayırırken o yıllarda bunun daha lafını bile eden yoktu dedi. Barrington bu söylenenleri başıyla onaylayarak Jim haklı Preston dedi. Bu yaptıklarımız yüzünden suçluluk psikolojisine kapılmayalım. Tam tersi bundan övünç duymalıyız. Düşünsenize biz bir mucizeyi gerçekleştirdik. Zeka ve saldırganlık gibi ayırt edici özelliklerin kalıtımsal olup olmadığını ortaya çıkarmak ve bu ayırt edici özelliklerin kaynağı olan genleri saptamak için her üçümüz de seferber olduk. Sonuçta onları tüp bebeklere dönüştürdük. Az şey değil mi bunlar? Preston omuzlarını silkti. İnsan denilen yaratığın biyolojik topluluğu hep aynı.
Hayır, kazın ayağı öyle değil. Biz çalışmalarımızı belli bir konu üzerinde yoğunlaştırarak iddialarımızı büyük bir titizlikle değerlendirmiş olduk.
Doğru. Barrington'ın her iki arkadaşı kendi değişik yöntemleriyle içlerini dökerek rahatlamışlardı. Nasıl bir tavır alacakları önceden belliydi zaten dedi içinden. Şu kadar yıllık arkadaşız, onları iyi tanırım. Jim bağırıp çağırmış, Preston ise sızlanıp durmuştu. Durumu soğukkanlılıkla yorumlayabilmek için yeterince sakinleşmişlerdir herhalde.
Şimdi gelelim Gene Ferrami'ye dedi. Bana öyle geliyor ki bir iki yıl içinde insanları suça itmeden onları saldırgan yapmanın yollarını bize açıklayabilecektir. Bulmacanın son parçaları da böylece yerine oturmuş oluyor. Lanceman'in şirketi satın alma önerisi tüm programı hızlandırmamız için bize fırsat verdiği gibi Jim'e Beyaz Saray'ın yolunu da açmış oluyor. Geri çekilmenin zamanı değil şimdi.
Preston iyi de şimdi ne yapacağız dedi. Biliyorsun Lanceman şirketinin bir de şu lanet olası ahlak kuralları var.
Barrington ağzındaki balık lokmasını yuttuktan sonra her şeyden önce kabul etmeliyiz ki burun buruna geldiğimiz kritik bir durum yok ortada. Sadece bir sorun var o kadar dedi.
Lanceman bir sorun sayılmaz. Onların muhasebecileri defterlerimizi 100 yıl gözden geçirseler gene de ortaya bir şey çıkaramazlar. Bizim asıl sorunumuz Gene Ferrami. Devir işlemlerinin imza aşamasından önce, yani en geç önümüzdeki pazartesi gününe kadar onun daha başka şeyler öğrenmesine engel olmalıyız.
Jim alaycı bir tonla. Ama sen ona emir veremezsin çünkü orası bir üniversitedir. Benim o kara kuvvetlerime benzemez dedi.
Barrington bu söylenenleri başıyla onayladı. Kendisi gibi düşünmeleri için her ikisini de hizaya getirmişti. Doğru dedi hiç sinirlenmeden. Ona emir veremem. Ama insanları yola getirmek için askerlerin kullandığı yöntemler dışında daha usta yöntemler de vardır Jim. Siz o işi bana bırakırsanız ben kızı yola getirmesini bilirim. Preston tam olarak tatmin olmadı. Nasıl yola getireceksin onu?
Barrington bu sorunu kafasında defalarca evirip çevirmişti. Belli bir tasarısı yoktu ama bir fikri vardı.
Sanırım sağlıkla ilgili veri tabanını kullanırken ciddi bir sorun var. Bu da kimi ahlak kurallarına ilişkin bazı sorunlara neden olacaktır. Galiba bu işten vazgeçmesi için onu zorlayabilirim.
O da kendine göre önceden tedbirini almış olmalı. Geçerli bir nedene gereksinmem yok benim. Bir kulp bulurum nasıl olsa.
Nasıl bir kız bu diye sordu Jim.
30 yaşlarında uzun boylu atletik yapılı bir kız. Saçları koyu renk. Burnunda bir halkası var. Eski bir Mercedes kullanıyor. Kaç zamandır onun iyi bir aileden geldiğini sanırdım. Dün gece ailesinin pek de matah bir şey olmadığını keşfettim. Babası hapis yatmış filan galiba. Ama kendisi dalaşmayı seven zeki ve inatçı bir kız.
Evli mi yoksa boşanmış filan mı?
Bekar, erkek arkadaşı da yok.
Yoksa çirkin bir şey mi?
Hayır değil, çok alımlı bir kız. Kafeslemesi de pek kolay değil hani.
Jim anlatılanları başıyla onayladı ama bir şey düşünüyor gibiydi.
Haber almadı hala sözümüzün geçeceği birçok arkadaş var. Böyle bir kızı ortadan kaldırmak onlar için o kadar da zor olmazdı.
Preston korku içinde şiddet yok Jim, Tanrı aşkına dedi.
Bir garson önlerindeki tabakları kaldırıyordu. Adam uzaklaşıncaya kadar hiç konuşmadılar. Barrington dün gece çavuş Delavere'in bıraktığı mesajı onlara bildirmek zorunda olduğunu biliyordu.
Üzgün bir sesle öğrenmeniz gereken bir şey daha var dedi. Pazar gecesi jimnastik salonunda bir kıza tecavüz edilmiş. Polis Steve Logan'ı tutukladı. Kurban birçok kişi arasında onu hemen tanımış.
Bu işi o mu yapmış yani diye sordu Jim.
Hayır o yapmadı.
Kimin yaptığını biliyor musun peki?
Barrington Jim'in gözlerinin içine bakarak
evet Jim biliyorum dedi.
Preston şimdi boku yedik dedi.
Jim en iyisi biz o oğlanları ortadan kaldıralım.
Barrington'ın boğazı sıkılıyormuş gibi boğuluyordu sanki. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Masanın üzerine eğilerek parmağını Jim'in suratına iyice yaklaştırdı.
Sakın benim yanımda bir daha böyle bir şey söyleyeyim deme.
Parmağını Jim'in gözlerine o kadar çok yaklaştırdı ki Jim çok daha iri yapılı olduğu halde korkuyla geri çekildi.
Preston yeter artık diye fısıldadı. Her ikinizi de söylüyorum, herkes kuşkulanacak.
Barrington parmağını geri çekti fakat hala öfkesi geçmemişti. Çevrelerinde onları tanıyan o kadar çok insan vardı ki bu yüzden Jim'in boğazına sarılamadı. Bunun yerine onun yakasını kavradı.
O oğlanlara can veren biziz. Onları biz dünyaya getirdik. İyi ya da kötü yaptık. Ama onlar bizim sorumluluğumuzda.
Peki, peki dedi Jim.
Bir garson yanlarına yaklaşarak acaba beyler tatlı ister miydi diye sordu. Barrington Jim'in yakasını bıraktı. Jim kızgın hareketlerle takım elbisesinin üstünü düzeltti.
Lanet olsun diye mırıldandı Barrington. Lanet olsun.
Preston garsona bana hesabı getir lütfen dedi. 17. Bölüm. Steve Logan'ın gözüne sabaha kadar uyku girmedi. Şişko Butcher arada sırada tatlı tatlı horlayarak bir çocuk gibi uyumuştu. Steve döşemenin üzerine oturdu. Şişko'nun uyandığında neler olacağını düşünerek korku içinde en ufak hareketini kaçırmadan bütün gece onu seyretmişti. Şişko onunla kavgaya tutuşacak mıydı acaba? Ona tecavüz etmeye kalkar mıydı? Onu haşatı çıkıncaya kadar döver miydi yoksa? Korkudan titremesi için çok nedeni vardı. Hapishanede insanlar haşatı çıkıncaya kadar dövülürdü. Birçoğu yaralanır, aralarında ölenler de olurdu. Bu durum dışarıdakilerin umurunda bile değildi. Çünkü onlar hapishane kuşları birbirlerini sakatlar ya da öldürürlerse dışarı çıktığında yasalara saygılı yurttaşları öldüreceklerini ya da onları öldüreceklerin sayısı azalır diye hesaplarlardı. Ona neye mal olursa olsun titrek bir halde yutulacak kolay lokma olmadığı izlenimini vermeye çalışması gerektiğini içinden yineleyip duruyordu. Biliyordu, insanların onu yanlış yorumlaması işten değildi. Tip Hendricks de aynı hataya düşmüştü. Dışarıdan bakıldığında onu çok sıcakkanlı sanırdı insan. İri yarı olduğu halde görenler onun karıncayı bile incitmeyeceğini sanırdı. Onu kızdırmasalar da kavgaya hazır olduğunu göstermeliydi. Şişko'nun onun varlıklı bir ailenin kolejli oğlu olduğuna hükmetmesine fırsat vermemeliydi. Bu çok önemliydi. Çünkü o durumda her türlü alaya, sataşmaya hedef olabilirdi. Ardından da dayak ve hakaret gelirdi. Elinden gelirse acımasız bir cani izlenimi uyandırmaya çalışmalıydı. Bunları beceremezse ters hareketler yaparak Şişko'yu şaşırtıp kafasını karıştırmalıydı. Ya bunların da hiçbiri sonuç vermezse? Şişko Steve'den daha uzun boylu, daha cüsseliydi. Üstelik adam kaşarlanmış bir sokak serserisi de olabilirdi. Steve daha inceydi. Büyük olasılıkla ondan daha çevik hareket edebilirdi. Ne var ki 7 yıldır hiç kimseye kızıp tek bir yumruk bile atmış değildi. Daha geniş bir mekanda olsalar Steve hem de yara bile almadan onu bir anda etkisiz hale getirebilirdi. Ama burada, bu hücrede kavgayı kim kazanırsa kazansın sonuçta kan akardı. Dedektif Alistair'ın söyledikleri doğruysa Şişko son 24 saat içinde adam öldürmeye ne denli eğilimli olduğunu göstermişti. Bende de böyle bir eğilim var mı acaba? Adam öldürmeye eğilimim var mı? Ben neredeyse Tip Hendricks'i öldürüyordum. Bu durumda yoksa Şişko gibi biri miyim? Şişko'yla girişeceği kavgayı kendisi kazanırsa bunun neye mal olacağını düşünüp dururken korkudan titremeye başladı. Kocaman adamın kanlar içinde upuzun yere serilmiş hali gözünün önüne geldi. Yıllar önce tıpkı Tip Hendricks'in başucunda dikildiği gibi Şişko'nun başucunda dikilmiş öylece duruyordu sanki. Bir ara gardiyan Spike'ın "Aman tanrım, adam ölmüş galiba" diyen sesini duyar gibiydi. Böyle bir şey olmasındansa dayak yemeyi yeğlerdi. Belki de en iyisi el kaldırmamaktı. Döşemenin üzerinde kıvrılıp yatmak gerçekte daha güvenli olabilirdi. Şişko varsın yoruluncaya kadar onu tekmeleyip dursundu. Steve böyle bir şeyi becerip beceremeyeceğini şimdiden kestiremezdi. Oturduğu yerde yüreği küt küt atarak dili damağına yapışmış bir halde gözlerini dikip uyumaklı olan psikopatı seyrederken kafasında türlü çeşit kavgalar kuruyor, hepsinde de yenilen kendisi oluyordu. Belki de bu polislerin eğlenmek için sık sık çevirdikleri bir numaraydı. Gardiyan Spike'ın böyle bir şey düşünüp düşünmediği hiç belli olmuyordu. Belki de sorgu odalarında insanları suçlarını itirafa zorlamak için kendileri dayak atmaktansa bu işi kendileri yerine suçlulara yaptırıyorlardı. Acaba bugüne kadar kaç kişi Şişko gibi biriyle aynı hücrede gecelemektense işlemedikleri bir suçu kabullenmek zorunda kalmıştı? Steve yemin etti, bunu asla unutmayacaktı. İleride avukat olduğunda sanıkları savunurken hiçbir itirafı kanıt diye kabul etmeyecekti. Bir an kendisini jüri karşısındaymış gibi hissetti. Ben de bir seferinde işlemediğim bir suçla itham edildim. Bir ara neredeyse suçu itiraf ediyordum diyecekti. Ben bilirim, ben de bulundum oralarda. Bu arada bu suçtan ceza yerse hukuk okulundan kovulacağını ve hiç kimseyi asla savunamayacağını düşündü. Sürekli olarak içinde mahkum olmayacağını yineleyip duruyordu. DNA test sonucu nasıl olsa onu temize çıkarırdı. Gece yarısına doğru hücresinden alınmış ve arabayla elleri kelepçeli olarak polis müdürlüğünün birkaç blok ötesindeki Mercy Hastanesi'ne götürülmüştü. Orada DNA testi için ondan kan örneği aldılar. Hemşireye test sonucunun ne kadar zaman sonra belli olacağını sordu. Test sonucunun 3 günden önce alınamayacağını öğrenince beyninden vurulmuşa döndü. Hücreye döndüğünde neşesi kaçmıştı. Onu gene Şişko'yla aynı yere koydular. Adam neyse ki hala uyuyordu. Bu gidişle anlaşılan daha 24 saat uyanık kalabilirdi. Zaten yargıç kararı olmadan onu daha uzun tutamazlardı. Öğleden sonra saat 6'da tutukladıklarına göre bu gece aynı saatte tutukluluk halinin son bulması gerekirdi. Ve en geç o saatte de kefalet başvurusunda bulunabilirdi. Buradan da ancak o sayede çıkabilirdi. Hukuk fakültesinde kefalet üzerine yapılan bir konuşmayı hatırladı. Aklında kaldığı kadarıyla Profesör Wrexham tek düze bir sesle mahkeme böyle bir durumda sanığın duruşmada hazır bulunacağından emin olmalıdır demişti. O sırada Bu söylenenler ona bir dinsel vaaz kadar anlamsız gelmişti. Ama şu anda dünyaya değerdi. Ayrıntılar yavaş yavaş aklına geldi. Hesaba katılması gereken iki faktör vardı. Bunlardan biri sanığın hapis cezasına çarptırılması olasılığıydı. Suçlama çok ciddiyse kefalet isteğinin yerine getirilmesi tehlikeye girerdi. Cinayetle suçlanan birinin hapisten kaçması olasılığı hafif bir hırsızlıkla suçlanankine oranla daha kuvvetliydi. Aynı olasılık sabıkası olan sanıklar için de geçerliydi. Çünkü sonuçta ağır hapis cezasıyla karşı karşıyaydılar. Steve'in hiç sabıkası yoktu. Gerçi bir seferinde fiili tecavüz suçundan hüküm giymişti. Ama 18 yaşından önceydi o. Bu yüzden bir sabıka sayılmazdı. O mahkeme önünde sabıkasız bir kişi olarak çıkacaktı ama gene de hakkındaki suçlama çok ağırdı. İkinci faktör hatırladığı kadarıyla tutuklunun toplumsal konumundaki özelliklerdi. Aile, konut ve iş durumu, karısı ve çocuklarıyla 5 yıldır aynı adreste oturan ve o civarda çalışan birinin kefalet isteği kabul edilirdi. Oysa ailesi aynı kentte oturmayan, oturduğu eve 6 hafta önce taşınan ve mesleğini işsiz müzikçi olarak beyan eden birinin kefalet isteği büyük olasılıkla geri çevrilirdi. Bu durumda Steve'in içi rahattı. Annesi ve babasıyla birlikte oturmakta ve hukuk fakültesinin 2. sınıfına devam etmekteydi. Kaçarsa çok şey yitirmiş olurdu. Sanığın toplum için tehlikeli bir yaratık olup olmadığı mahkemelerin pek aklına gelmez. Böyle bir şey onun önceden suçlu olduğunu kabul etmesi anlamına gelirdi. Bununla birlikte uygulamada bal gibi peşinen suçlu olduğu kabul ediliyordu. Sık sık kavga etmeyi alışkanlık haline getiren birinin kefalet isteğinin geri çevrilmesi, aynı suçu bir kez işlemiş birininkine oranla daha olasıydı. Steve birden fazla ırza tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya kalmış olsaydı, kefalet isteğinin kabul edilmesi şansı sıfırdı. Şişko'yu seyrederken yargıç karşısında yapacağı etkili konuşmanın provasını kafasında yineleyip duruyordu. 15. Ayrımın sonu. Sayfa 182.